Ayrım 9. Bu memleketi kurtarmak için. Memleketi içinde bulunduğu gerilikten kurtarmak için herkesin kendine göre şifalı bir tedbiri var. Herkes için yalnız kendi tedbiri doğru. Bunun dışında kalanlar ehemmiyetsiz, yanlış. Yarı münevverlere mahsus bir dar görüşlülük, bir basit itiyadı ile birçok okumuş yazmışlar tutturuyorlar. Efendim, bu memleketi kurtarmak için her köyde bir okul açılmalıdır. Ondan sonrası kolay. Efendim, memleketi yükseltmek için her eve bir tezgah verilmelidir. Üst tarafı kendiliğinden olur. Efendim, evvela hırsızlar asılsın, yalnız namuslular kalsın. Bakın bu memleket ne olur? Son zamanlarda buna bir de nüfusumuzu çoğaltalım. Memleket Avrupa seviyesine çıkar vecizesi katıldı. Bu vatan 100 milyonu besler deniyor ve bu 100 milyona 5-10 tane çocukla katılmak için derhal icap eden tedbiri almayanlar vatan haini sayılıyor. Cezai mahiyette bekarlık ve çocuk vergileri ile nüfus artması sağlamak isteniyor. Bu vatan 100 milyonu besler, doğru. Ama bugünkü haliyle 18 milyonu zor besliyor. Bu da birinci hüküm kadar doğru. Acaba böyle teklifler yapanlar nüfus artması ve azalması gibi şeylerin milletin ekonomik durumuyla sımsıkı bağlı olduğunu bilmiyorlar mı? Yoksa bilmiyormuş gibi yapmayı daha mı muvafık buluyorlar? Daha birkaç ay evvel nesebi sahih olmayan çocuklar meselesi zihinleri bir hayli meşgul etmişti. Köylerde imam nikahı ile evlenmenin 2-3 karı almanın önüne geçilemediği zikredilerek buna bir çare aranıyordu. Şimdi bekarlar evlenmiyor diye yanıp yakılmak ne tuhaf oluyor. Acaba bekarlık vergisi teklif edenlerin adliye vekaletinin bu gayri meşru evlenmeler hakkındaki anketinden ve nesebi sahih olmayan çocuklar meselesinden haberleri yok mu? Halkın büyük bir kısmı birden fazla kadın almaya mecbur oluyor. Küçük bir kısmı da hiç evlenemiyorsa bunun sebepleri üzerinde derin derin düşünmek lazım değil midir? 3-5 maddelik bir kanun hazırlayarak bütün işleri halletmeye kalkmak, memleketin içtimai bünyesindeki karışıklığa, iktisadi münasebetlerdeki sakatlıklara bile bile gözleri yumarak tatlı bir rüya alemine dalmak değil midir? Acaba çok çocuk yetiştirmemiz lazım diye kaloriferli odalarında, kristal yazı masalarının başında laf ile dünyaya nizamat verenler bu çok çocukların halini bir gördüler mi? Ankara'nın Yenişehir tarafında sefil çocuk görülmez. Çünkü Yenişehir halkının göz zevkini ve vicdan rahatını pek düşünen Ankara vilayeti böyle çocukları oraya sokmaz. Onlar yalnız Bent Deresi ve Dağ Mahallesi semtlerini süslerler. Oralarda dilenir, sürünür, hırsızlık ederler. Fakat İstanbul bu lüksü pek yapamıyor. İstanbul'un her yerinde bu sarı benizli, değnek gibi bacaklı, saçları uzamış yalınayak çocukları görmek mümkün. Çeşme yalaklarında uyuyan, dilenci şebekeleri tarafından işletilen, akşam üzerleri incecik sesleriyle en son havadis diye bağırarak koltuklarında yağmur yahut kardan ıslanmış birkaç gazete ile caddelerde koşuşan, vapur iskelelerinde morarmış ellerindeki ufak mukavva kutuları uzatarak yeni hayat, hani ya yeni hayat diye yalvarıp sokulan bu çocuklara gösterdiğimiz büyük insani alakaya dayanarak mı daha çok çocuk istiyoruz? Yoksa Bektaşi'nin çamurdan yaptığı insanlar için söylediği gibi rızkını vermeyecek olduktan sonra yap yap koyuver prensibini mi ele alacağız? Hayır, rızkını vermediğimiz, veremediğimiz müddetçe ne çocuk ne nüfus isteyemeyiz. Karnını doyuramadığımız, sıhhatini koruyamadığımız, tahsilini temin edemediğimiz her çocuk, bu memlekete 100 milyon lazım diyenlerin gözüne onları gaflet uykularından uyandırmak için sokulmuş birer parmaktır. Bize yarının hastanelerini, darül acizelerini, cezaevlerini dolduracak cahil, mesleksiz, serseri 100 milyonun lüzumu yok. Bize insan gibi yaşamak, hayatın nimetlerinden istifade etmek imkanlarına, hiç olmazsa bu sakat tedbirleri tavsiye edenler kadar sahip 20 milyon vatandaş daha faydalıdır. Bunun için işi kabuğundan değil, çekirdeğinden ele almak, evvela bu memlekette sefaletle, cehaletle, içtimai musavatsızlıkla, hülasa bütün geri taraflarla hep birden mücadele etmek lazımdır. Hiçbir içtimai mesele tek başına var olamaz. Hepsi birbirine zincirleme bağlıdır. Zincirin bir halkasını ele alıp üst tarafını unutursak, köylerde 10 çocuk doğurup bilgisizlik, bakımsızlık, sefalet yüzünden ancak ikisini yaşatabilen anaları, sıtmadan, veremden ölen, trahomdan kör olan yetişkinleri düşünmeden fazla çocuk doğurmuyoruz da ondan küçük ve geri millet olarak kalıyoruz diye bağırırsak, gülünç vaziyete düşmüş oluruz. Bize yeni bir hayat getirecek yeni bir nesil, yeni bir hamle, yeni bir dünya görüşü gerek. Ama istediğimiz bu yeni hayat, yukarıda söylediğimiz çocukların sattığı cinsten sefil ve korkunç bir yeni hayat değil. Vatan, 9 Şubat 1944. Milliyetçinin tarifi. Bizim basında manası en çok tarif edilen kelimelerden biri de milliyetçidir. Senelerden beri bu zavallı kelime, vücut bulduğu sırada hayalinden bile geçmeyen öyle garip yerlerde kullanıldı, o kadar ağır hakaretlere uğradı ki artık neye delalet ettiğini kendisi bile unuttu. Bunun için her çekilen yere sürükleniyor, her gizli maksada oyuncak olabiliyor. Milletinin içtimai seviyesinin yükselmesine engel olmak için demagojiden cinayete kadar her vasıtaya başvuranlara milliyetçi dediler. Hak edilmemiş rahatlarını, çalınmış servetlerini muhafaza için yabancı emellere hizmet edenlere milliyetçi dediler. Yurduna saldıran düşmanla işbirliği edenlere, düşman hesabına kendi milletini kurşuna dizdirenlere, milletin kurtuluş hamlesine ön ayak olabileceklerin kökünü kazımak için kendi yüksek mekteplerini kapatıp talebesini toplama kamplarına yahut mecburi iş yerlerine gönderenlere milliyetçi dediler. Hülasa insanlık namına mukaddes ne varsa hepsini keyifleri ve menfaatleri uğruna çiğneyenlere milliyetçi dediler. Halbuki bu kelime hiç de bu hakaretlere layık değildir. Milliyetçilik, mesut ve ahenkli bir insan cemiyetinin kurtulması için gereken yapı taşlarından biri, belki en kıymetlisidir. Ama hangi milliyetçilik? Bizim anladığımıza göre milliyetçilik şudur. 1. Mensup olduğu milletin dünyanın en mesut, en müreffeh hayat ve kültür seviyesi, en yüksek topluluğu haline gelmesi için yorulmak bilmez bir gayret ve tükenmez bir feragatle her şeye rağmen çalışmak. 2. Millette mevcut bütün iyi, ileri, insanın yükselmesine yarayacak vasıfları meydana çıkarıp bunları geliştirmek. Buna mukabil her millette bulunduğu şüphe götürmeyen, geri, sakat tarafları, ilerlemeye engel olan kusurları bularak bunlara karşı insafsız bir mücadele açmak. 3. İlim gibi, güzel sanatlar gibi kültür varlıklarını yalnız muayyen bazı sınıfların veya zümrelerin istifade edebildikleri birer lüks olmaktan kurtarıp bütün milletin malı haline getirmek. Ki bunun yapılabilmesi için birinci maddede söylediğimiz refahın mevcut olması ilk şarttır. 4. Milletin mukadderatına ait meseleleri milletle irtibatlarını kaybetmiş zümrelerin bilgisiz, alakasız ellerinde oyuncak olmaktan kurtarıp doğrudan doğruya bir milletin kendisine teslim etmek. Halbuki milletin elinde hiçbir hak bırakmayan, halkı küçük bir zümre tarafından idare edilmeye muhtaç farz eden otoriter rejimler maksatlarını maskelemek için milliyetçi kelimesini kabullendiler. Bizim basının totaliter muhacirleri de onlara ayak uydurdular. Böylece 20 sene kadar evvel beyaz Ruslarla birlikte yurdumuza gelen, burada totaliter Japonların yardımıyla Turan cemiyeti kuran sayın politikacı Muharrem Feyzi Togay, tasviri efkardaki fıkrasında Hava Harbi ve İspanya gibi masum bir serlevha altında faaliyetini yürütmeye çalışıyor. Kelimelere zorla mefhum değiştirterek İspanya faşistlerini övüyor, hatta daha da ileri giderek mesela şunları yazıyor. Komünist memurları Vichy hükümeti ile münasebette bulundukları iddiasıyla birçok milliyetçi Fransız memurunu tevkif etmişlerdir. Burada Bay Togay'ın milliyetçi Fransız memuru diye adlandırdığı kimseler istilacılara yardım ve hizmet eden Fransa'daki vatanseverleri mukavemet hareketini baltalamak için işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan, millettaşlarını idam edilmek üzere düşmana teslim eden vatan hainleridir. Berikiler ise canlarını istihkar ederek müstevliğe karşı silaha sarılan, her türlü mahrumiyet ve tehlike içinde Fransa'nın kurtuluşuna çalışan, köprüleri uçuran, bisikletle Alman karargahlarına baskın yapan vatanseverlerdir. Şunu hatırlatmak isteriz ki, her Göbbels hakikatleri değiştirmek hususunda Sayın Muharrem Feyzi Togay'ın gösterdiği cesareti gösteremiyor. Tan, 11 Şubat 1944. Hürriyet meselesi. Bazı insanların pek garip bir hürriyet anlayışı var. Hudutsuz hürriyet yoktur. Her hürriyet başkasının hürriyetiyle hudutludur hükmünü işlerine geldiği gibi tefsir ediyor ve kendilerine biraz fazla hürriyet bahşederek hoşlarına gitmeyen her hareketi, her fikri, hatta her temayülü zincire vurmayı tavsiye ediyor. Bunu haklı gösterebilmek için de en basit hürriyet tezahürlerine anarşi damgası vurmaktan çekinmiyorlar. Evet, hürriyet başkasının hürriyetiyle hudutludur. Fakat cemiyet hayatında bu başkasının hürriyetinin hudutları nedir? İktidarı ellerinde tutanlar bunu sarsabilecek her şeyi kendi hürriyetlerine tecavüz saymakta haklı mıdırlar? O zaman her müstebit idarenin bir bakımdan hürriyet prensiplerine pek sadık olduğu neticesine varmak lazım gelirdi. Geniş kitle sadece devletin emrettiğini yahut devletin işine geleni yapmakta hür olursa buna hürriyet demek biraz güçtür. Cemiyetlerin hayatında hürriyeti hudutlandıran çoğunluğun istek ve dilekleridir. Fertlerin bütün şahsi endişe, arzu ve temayülleri kitlelerin umumi menfaatleri önünde durmaya, gerilemeye mecburdur. Fakat bunun mümkün olabilmesi için de kitlelere isteklerini, temayüllerini meydana vurabilmek imkanının verilmesi gerektir. Bunun için hürriyeti en mukaddes prensip bilen memleketlerde efkâr-ı umumiye denilen şeyin büyük kıymeti ve ehemmiyeti vardır. Her türlü icraat onun bilgisine sunulduktan ve onun tasvibi alındıktan sonra yapılır. Hiçbir cemiyet hürriyete yavaş yavaş alıştıra alıştıra kavuşturulmaz. Hürriyeti onu kullana kullana alışırlar. Bunun aksini iddia etmek, Abdülhamid'in 30 sene kanun-ı esasiyi millet henüz rüşte ermemiştir bahanesiyle tatbik etmemesine benzer. Mesela uzun asırlar istibdat içinde yaşayan Türk milleti İstiklal Savaşı sırasında kendisine verilen geniş sahici hürriyeti fena kullanmak şöyle dursun. Bu hürriyete ne kadar layık olduğunu bütün dünyaya ispat eden bu kudret bir kabiliyet, bilhassa bir disiplin göstermiştir. Devletin her büyük karardan evvel memleketin her köşesinde yaptırdığı mitingler, millet mukadderatını ellerinde tutanlara en emniyetli, en sağlam birer destek olmuş, onlara daha geniş bir hareket hürriyeti vermiştir. Çünkü umumi bir kaidedir. İdare edilene verilen hürriyet, idare edenin hürriyetini de müsbet sahada çoğaltır. Buna mukabil millet kontrolü, söz, toplantı, basın hürriyeti ve bunlara bağlı olan tenkit serbestliği, hürriyeti fena kullananların zararlarını önlemeye azami derecede yardım eder. Bizim anayasamız Türk milletine layık olduğu hürriyeti hiç noksansız sağlayan en kuvvetli müeyyidedir. Türk milletinin olgunluğuna, disiplinine güvenilerek verilmiş olan hürriyetin hiçbir bahane, hiçbir demagoji ile kısılamayacağına, bunun aksine gitgide genişleyeceğine, büyük hürriyete gideceğine inanıyoruz. Bunun için Ulus Gazetesi'nin fikir hareketleri sayfasında sık sık kara bir hürriyet düşmanlığı görmek bizi şaşırtıyordu. Aynı gazetenin 20 Şubat tarihli sayısında Falih Rıfkı Atay'ın halk evlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazdığı baş yazıda inkılapçı ruha aykırı hürriyet tarifleri görmek bizi büsbütün üzdü. Kendi kanaatlerine uymayan ve işine gelmeyen hareketleri şuursuz, mesuliyetsiz, keyif, hırs veya menfaatten doğma diye adlandırmak, keyfe göre hürriyetin elini kolunu bağlamayı tavsiye etmek, Hint kitabının ileri düşünceli mukaddemesini yazan Falih Rıfkı Atay'a değil, Üssü İnkılap muharriri Ahmet Mithat Efendi'ye yakışır. Tan, 3 Mart 1944. İstiklal. Evet, Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Kurulu'ndaki mürahhası, Ürdün'ün her bakımdan müstakil ve tam manasıyla hür olduğunu, hemen Birleşmiş Milletler Kurulu'na katılmasının gerektiğini ileri sürmüş. Bu murahhas, Mustafa Kemal'in genç arkadaşlarından rahmetli Reşit Galip'in de kardeşidir. Ama bizim bildiğimize göre bundan 25 sene kadar önce Mustafa Kemal, Ürdün şeklinde bir istiklal ve hürriyeti kabul etmediği için Türk milletinin başına geçip silaha sarılmıştı. Halbuki o zaman bize teklif edilen sulh şartları, bugün Ürdün'ün elde ettiği istiklal şartlarından çok daha hafifti. Çünkü bizim bildiğimize göre müstakil bir memleketin toprakları üzerinde ister general olsun ister teknisyen, ister üniforma giysin ister sivil, ister yaya dolaşsın ister jip otomobiline binsin, yabancı bir devletin ordusuna mensup birlikler devamlı vazife ile bulunamazlar. Bizim bildiğimize göre müstakil bir memleketin topraklarından bir karışı bile askeri maksatlarda kullanılmak için, yani üs olarak sulh zamanında yabancı bir devletin kara, deniz, hava kuvvetlerinin veya teknik personelinin emrine verilemez. Bizce müstakil bir memleketin başında bulunanlar oraya yabancılar tarafından değil, ister kral, ister cumhurbaşkanı olsun, o memleketin insanları veya o memleketin tarihi tarafından getirilirler. Halbuki gene bizim bildiğimize göre müstakil Ürdün'de nüfusunun yarısı kadar sayıda yabancı işgal ordusu vardır. Bu müstakil memleketin kendi ordusunun, jandarmasının, polisinin masrafları yabancı bir devlet tarafından ödenir. Bu müstakil devletin toprakları yabancı bir devletin kışlaları, askeri hava meydanları ile kaplıdır. Bu müstakil memleketin başındaki adam yabancı bir devlet tarafından kral ilan edilmiştir. Acaba Mustafa Kemal'in memleketinde bu kadar kısa zamanda istiklal anlayışı bu kadar kökten değişmeler mi geçirdi? Acaba bu memlekette Ürdün'dekine benzeyen bir istiklali soğukkanlılıkla karşılayacak olan kimseler mi türedi? 18 milyon insan Ürdün gibi müstakil olmamak için gene silaha sarılmaya her an hazırdır. Bu milletin emperyalistler elinde bir kere daha oyuncak olmaya hiç niyeti yoktur. Aksini düşünenler damat Ferit'in hüsranına uğramaya mahkumdurlar. Marco Paşa 1, 25 Kasım 1946. Yabancı sermaye. Yurdumuza tekrar yabancı sermaye gelecekmiş. Gazeteler bu havadisi verirken cümbüş ediyorlar. Resmi makamlar da memlekete yabancı parası girmesini kolaylaştırmaya himmet ediyorlar. Himmet, gayret, yardım. Hele bu sermaye bir gelsinmiş. Asfalt yollar uzayıp gidecek, gökleri uçaklar kaplayacak, memleket malla dolacak, madenler gürül gürül işleyecek, herkes yağ bal içinde yüzecekmiş. İyi ya, 40 seneden beri şu yabancı sermayeyi def etmek için sarf edilen gayret neydi? Şimdi hatırlıyorum, daha 5-6 yaşında bir çocuktum, seferberlik başlamıştı. O zamanın maceracı hükümeti bu kanlı macerayı halka şirin göstermek için sokaklarda davul zurna çaldırıp şöyle bağırtıyordu. Kapitülasyonlar kalktı, bütün millet şad oldu. Ve 4 sene seferberlikte, ondan sonra 3 sene İstiklal Harbi'nde, yabancı sermayenin bizi sürüklediği yarı müstemlekelikten, sömürgeleşmekten kurtulmak için dövüştüğümüz söylendi. Lozan'ın en şerefli tarafı bizi yabancı sermaye köleliğinden kurtarmasıydı. Arkasından 20 sene hep bu yabancı sermayeyi silkip atmaya çalıştık. Mini mini Belçika'nın tramvay şirketindeki sermayesinden kurtulunca bayram ettik. İzmir Su Şirketi yabancı sermayeden kurtuldu diye tören yaptık. Hava gazını aldık, sevincimizden zıpladık, elektriği kurtardık, gazetelere sütun sütun yazı yazdık. Bütün bunların sonu buna mı varacaktı? El açıp davet edecek olduktan sonra yabancı sermayeyi ne diye düğün bayramla kapı dışarı ettik? Bu işte hangi menfaatlerin oyunu var? Dünyayı bir ahtapot gibi sarmaya çalışan emperyalist sermayenin kucağına atılmak, milletin alın terini dolara ve sterline satmak isteyenler kim? Gözü doymaz paranın bu korkunç taarruz karşısında milletini ve vatanını seven her namuslu insan sesini yükseltmeye mecburdur. Çünkü bir memlekete girip yerleşen yabancı sermayeyi çıkarıp atmanın yabancı orduları sürüp denize dökmekten çok daha güç olduğunu biz Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçıları herkesten iyi biliriz. Marco Paşa 2. 2 Aralık 1946. Ayıp. Geçen gün Millet Meclisi'nde bir milletvekili kökü dışarıda olan Marco Paşa diye bir söz etti. Bu milletvekili ne yazık ki bu satırları yazanın elini sıkan ve evine gelen bir adamdır. Halbuki ben bu milletvekilinin kökü dışarıda olduğuna sahiden inanacak olsam elini sıkmak değil suratına tükürürdüm. Bu milletvekili herhalde bu satırları yazanın kitaplarını okumuştur. Bunların içinde bu memleket ve bu millet endişesinden başka bir duyguyu aksettiren, yani kökü dışarıda olan bir tek satır gösterebilir mi? Bu milletvekili herhalde Marco Paşa'yı da okumuştur. Yurdumuzun dertlerini, milletimizin kaygılarını kah acı, kah şakacı bir dille ele almaktan başka bir şey yaptığımızı iddia edebilir ve bunu ispat için bir tek satır gösterebilir mi? Vatanımızın istiklali üzerine en küçük bir gölge düşmesin, istiklal anlayışımız Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmasın dediğimiz için mi kökümüz dışarıda? Binbir hileli yoldan bağrımıza sokulup bizi tekrar yarı müstemlekeliğe sürüklemek isteyen sömürücü yabancı sermayeye karşı uyanık bulunmayı istediğimiz için mi kökümüz dışarıda? Yoksa şu veya bu yabancı devletin kendi parlamento ve gazetelerinde bile şiddetle tenkit edilen yanlış siyasetini bazı başyazarlarımız gibi dalkavukça övmediğimiz için mi kökümüz dışarıda? Bu milletvekili pek iyi bilir ki bu satırların muharriri sırf kalemini ve kanaatlerini satmadığı için birçok kahırlara uğramış, o milletvekili gibilerin gözünde nimet sayılan şeyleri tepmiştir. Kökü bu toprakta olanların en kusi ve en kaçınılmaz vazifesi olan askerlik hizmetini dahi yapmamış bulunan ve şimdi bazı arkadaşlarının kendisinden daha çabuk parlak mevkilere yükseldiğini görüp içi giden bu milletvekilinin kendini göstermek için daha temiz bir yol seçmesi doğru olmaz mıydı? Siyasi ihtiraslar bir insanı başkalarının mukaddesatına dil uzatacak kadar mı ileri götürmeli? Ayıp değil mi? Marco Paşa 4. 18 Aralık 1946. Tam demokrasi. Artık bizde de tam demokrasiye geçmenin sırası geldiği kanaatindeyiz. Demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresi demek olduğuna göre, hükümet halka ait işlerden elini eteğini çekmeye başlamalı, kendi işine bakmalıdır. Mesela şimdiye kadar yalnız okulunu, köyünün yolunu, deresinin köprüsünü yapmaya mecbur olan köylü, bundan sonra bütün memleketin şoselerini, demir yollarını, demir ve beton köprülerini de aralarında imeceyle yapmalı, Hükümet ise ancak hükümet konağı, beyzadeleri lüks okul, kendilerinin bulunduğu semtlere asfalt yol yaptırmakla kalarak halk hakimiyetine hürmet etmelidir. Yine halkın bir ihtiyacı olan petrolü aramak, sondaj yapmak, Amerika'dan makine getirmek, petrol bulamamak gibi karlı işler Raman Dağı civarındaki aşiretlere bırakılmalı, hükümet Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğü'nde altın madeni aramak gibi verimli işlerle uğraşmalıdır. Hele katiller, hırsızlar, yan kesiciler, dolandırıcılar, vurguncular, kara borsacılar, millet malı hırsızları ve haydutlar gibi sadece halkın başına bela olan unsurlarla mücadele işi, demokrasinin yüksek bir tecellisi olarak yine sadece halka bırakılmalı, hükümet bu işe karışmamalıdır. Hükümet ancak kafalarında makam sahiplerinin hoşuna gitmeyecek fikirler taşıyan kimseleri zararsız hale getirmek için gereken en şiddetli tedbirleri almakla yetinmelidir. Fakat hangi çeşit adamın, hangi çeşit fikrinin, hangi çeşit makam sahibinin ne dereceye kadar hoşuna gitmeyeceğini tespit etmek zorcu olduğundan, umumiyetle kafalarında herhangi bir fikri taşımak gibi demokrasiye aykırı harekette bulunanları derleyip, toplayıp, kamplarda muhafaza suretiyle demokrasiye hizmet etmek bizce en kestirme yoldur. Böylece bizden geri olan bütün demokrasiler bizi taklide başlarlar ve birkaç sene evvel Sayın Saracoğlu'nun "Bu harpten sonra bütün dünya bizim rejimimizi kendisine örnek tutacaktır" yolunda savurmuş olduğu keramet tahakkuk eder. Marco Paşa 5, 6 Ocak 1947.